Merhaba değerli dinleyiciler. Haftaya başlarken programına hoş geldiniz. Stüdyoda ekipte Gergana Adramaleva ve Şevki Çakır. Ben mikrofonlar karşısında program yapımcı ve sunucunuz Sevda Dükkancı. Evet değerli dinleyiciler, haber bülteninde de dinledik. Özellikle bugün en çok konuşulan konu genç gazeteci 30 yaşındaki Victoria Marinova'nın öldürülmesiydi. Bu cinayetle ilgili kim ne dedi? Kısaca tabii ki günün gelişmesi ve haftaya başlarken konulardan biri olarak bunu ele alacağız. Ardından bir iki böyle kısa haberimiz olacak. Örneğin bugün Roma Gururu Günü kutlamaları yapılıyor. Aynı zamanda hava durumu ile ilgili bazı ayrıntılar vereceğiz. Ve ana konumuz ne mi dersiniz? Emeklilik maaşlarını konuşacağız. Bu kez biliyorsunuz emeklilik maaşlarının tavanı kaldırılmayacak. Yani azami maaşı tavanı kaldırılmayacak ancak emekli maaşları yükseltilecek ve dahası kim ne dedi? Yine bununla ilgili haberlerimize de bu programımızda yer vereceğiz. Değerli dinleyiciler, Rusya'da TV'nin televizyonu idari müdürü gazeteci Victoria Marinova tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldü. Bu vahşi cinayet cumartesi günü gerçekleşti. Olay Avrupa Birliği'nde son bir yılda işlenen 3. gazeteci cinayeti oldu. 30 yaşındaki gazetecinin sunduğu detektör programının son bölümünde Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili bir yolsuzluğu konu edilmişti. Ancak polis cinayetin Marinova'nın işiyle ilişkisine dair henüz delil elde edilmediğini kaydetti. Fakat gerçekten bir anda hafta sonu da bugün de alt üst etti bu konu diyebiliriz. En çok konuşulan bir ana konu halini aldı. Başbakan Boyko Borisov katilin yakalanmasının an meselesi olduğunu söyledi. Borisov çok sayıda delil toplandığını ve olayla ilgili en iyi uzmanların çalıştığını ve kendilerine yönelik baskının kurulmamasını istedi. Şimdi aslında değerli dinleyiciler her şey neye göre değişecek? Bunun bir kriminal bir suç mu yoksa gazeteciliğe bir gazeteci olarak işiyle ilgili bir cinayet mi? İlk tepkiler de yolsuzluk karşıtı gruplar ve Avrupa Birliği parlamenterlerinden geldi bile. Avrupa Birliği parlamenteri Sofia In 't Veld son bir yılda Avrupa Birliği topraklarında yaşanan 3. gazeteci cinayeti olduğuna parmak bastı. Rusya'da bu 30 yaşındaki gazetecinin cinayeti AGİT yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na dahi intikal etti. AGİT, Victoria Marinova'nın cinayetinin acil soruşturulması ve katillerin yakalanmasını istedi. AGİT, basın özgürlüğü temsilcisi Arlem Dezir, araştırmacı gazeteci Victoria'nın öldürülmesinden şok oldum. Başlatılan soruşturmayı çok dikkatli takip edeceğiz. Bulgar makamlarının katilleri bulup cinayetin işiyle mi ilgili olduğunu saptamasını istiyoruz diye yazdım. Ve özel olarak da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı basın bildirisi sundu. Genç gazetecinin son dönemlerde az önce dediğimiz gibi Avrupa Birliği fon kaynaklarıyla suistimal eden kişi ve şirketleri araştırdığı ve programlara taşıdığı biliniyor. Bu akşam Sofya'da gazeteci cinayetlerine karşı mumlu sessiz gösteri düzenlenecek. Değerli dinleyiciler, sık sık böyle romanlardan bahsediyoruz. Şimdi aslında çingene demiyoruz artık, roman diyoruz. Vatandaşlar onların entegrasyonu, toplumla bütünleşmesi gibi farklı konular, farklı günler oluyor, değişik programlar. Şimdi bir güzel bir gün var, anlamlı. Roma Pride 2018, yani Roma Gururu Günü. İşte bu gün kutlanacak. Roma Pride, Roma Gururu ve Kültürü Günü 8. yıl olmak üzere artık ülkemizde de kutlanıyor. Bulgaristan, İrlanda, İtalya, Makedonya, Moldova, Hollanda, Ukrayna, Macaristan, Karadağ ve Çekya'da olmak üzere 10 ülkede kutlanan bugün de romanların kültürü ve gelenekleri tanıtılıyor. Bulgaristan'ın bütün bölgelerinde Amalipe Merkezi temsilcisi, öğretmen ve öğrenciler roman kültürünün zenginliğini, çeşitliliğini gösteren değişik etkinlikler düzenleyecek. Şumen Novi Pazar şehrinde bu akşam böyle bir program var. Novi Pazar Toplumu Geliştirme Merkezi bugün Tarım Meslek Lisesi öğrencileri arasında futbol turnuvası organize edecek. 12 Ekim'de saat 17.30'da ise Smiyadovun Müzesi'nde Sveti Sveti Kiril i Metodi Okulu'ndan öğrenciler ve ebeveynlere roman kültürü programı sunulacak. Katılanlara bilgilendirici broşürler dağıtılacak ve benzeri etkinlikler yapılacak Roma Gururu Günü'nde. Aslında böyle günlere de gerek yok. Siz yeter ki yakınızda yaşayan roman komşularınızla iyi irtibatlar, iyi temaslar kurun. Roman kültürüyle aramızdaki böyle bağları pekiştirip gerçekten öyle ne diyelim hep beraber kardeşçe yaşayalım. Çünkü örneğin bizim köyden de ben bakıyorum mesela Bezmer'e gittiğimizde Tervel'in Bezmer köyüne romanlar var, Bulgarlar var. Hatta böyle zamanı birinde Romanya'dan gelen böyle göçmenler var. Biz onlara presyalını gidiyoruz. Türkler var ve inanın ki şimdiye kadar hiçbir çelişki, hiçbir sorun yaşanmadı. Neden? Çünkü insanlar birbirini tanıdıkça düğünlerine, seyranlarına, özel bayramlarına beraber gidiyor, beraber kutluyor. Umarım böyle halkın yaşamış olduğu bu hoşgörü ortamı artık özel programlarla da projelerle de değil tamamen yaşantımızda da böyle devam etmeye ve sürdürmeye bizler de gayret göstereceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi emeklilik maaşlarına bir göz atalım. Aslında ben emekli maaşından memnun olan birini tanımıyorum ama en azından hükümet bu konudaki böyle çabalarını yoğunlaştırıyor diyebiliriz. Emeklilik tavan dediğimiz olayın kaldırılması düşünülüyordu. Nitekim hafta sonu, daha doğrusu geçen haftanın son gününden gelen bir haber var. Emeklilik maaşlarının tavanı kaldırılmayacak ancak yükseltilecek. Olay nedir? Yeni emekliye çıkacak kişilerin emekli maaşlarına tavan yani azami maksimum maaş uygulamasının önümüzdeki yıldan kaldırılması düşünülürken hükümet hafta sonunda ani bir karar değişikliği yaparak yeni ve eski emekli maaşlarına tavan uygulanmasının devam edeceğini ancak 1 Temmuz 2019 itibariyle tavanın 910 levadan 1200 levaya artırılacağını duyurdu. Yani şimdiye kadar en yüksek maaş 910 leva olarak böyle bir tavan vardı, maksimum vardı. Şimdi ise 1200 leva olacakmış. Medyapool Ajansı haberinde Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Biser Petkov'un sistemin öngörülür olması amacıyla yeni oluşturulacak emekli maaşlarında tavan uygulanmasına karşı olduğunu ancak sonuçta yeni karara uymak zorunda kaldığını yazmış. Kararı ise Sosyal Politika Bakanı değil Maliye Bakanı Vladislav Goranov basına ve kamuya duyurdu. Goranov yıllar içinde emeklilik formülünde yığılan noksanlardan dolayı sigorta aidatıyla emekliliğin gerçek oranı arasındaki bağlantının koptuğunu ve yersiz yüksek emekli maaşlarına yol açacağı gerekçesiyle tavan uygulamasının şimdi kaldırılmasının adaletsizlik olacağını belirtti. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ verilerine göre şimdiki tavan olan 910 leva azami emekli maaşı 65 bin kişinin maaşını kısıtlıyordu. Sendikacılara göre yeni artışı 40 bin emekli maaşında hissedilecek. Daha doğrusu 40 bin emekli maaşlarında bu yükselişi, bu zamı hissedecek. Hak ve Özgürlükler Hareketi yönetimin karar değişikliğini korkunç ve ihtiyatlı olarak nitelendirdi. Plamen Oreşarski hükümetinde DPS'den Sosyal Politika Bakanı olan Hasan Ademov, emeklilik sisteminin öngörülür olması gerektiğini, şimdi çalışmaya başlayan vatandaşların ileride alacakları emeklinin güvenli olduğuna inanarak reel maaşları üzerinden sigorta ödemesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların emeklilik beklentileri politik ve konjonktür argümanlarına bağlı olmamalı. Hasan Adem bu tezi öne sürdü. Emekli maaşının artışıyla ilgili evet ve hayır polemikleri sürse de devlet bütçesinde sosyal ihtiyaçları karşılamak için daha fazla kaynak bulunduğu ortadadır. Kış aylarında örneğin hayat pahalılığı, doğalgaz fiyat artışı, bazı hizmet ve malların zamlanmasıyla sendikalar yoksullara enerji desteklerinin %50 artırılmasını sağladı. Yani ihtiyaç sahiplerine kış aylarında yakıt ve enerji yardımı için 40 milyon leva yani 20 milyon euro daha fazla para verilecek. Sendikalar ve yönetim ayrıca bütçe çalışanlarının maaşlarına %10 zam kararında da uzlaşıya vardı. Şimdi ise söz konusu bu zamın her bütçe çalışan başına değil de bu sektörde çalışanların iş katkısına göre değerlendirileceği belli oldu. Bakalım bizler de yaşayacağız, göreceğiz maaşlarımız üzerinde bu %10'u bakalım hissedeceğiz mi? Yılbaşından sonra belli olacak. Ben şimdi çok ilginç bir haber bu sabah dikkatimi çekti. Bir makale vardı. Sizinle de paylaşmak istedim. Diyor ki Ekim ayı sıcaklığını hani aslında iyi anlatan bir yazı. Sabah mont, öğleden sonra tişört ve havanın kaprisleri. Yazın sabahları serin olsa da yine de can sıkıcı soğuk olarak hissedilmiyor. Kışın sabahları ise genelde buz kesiyor. Kış aylarının kısa günleri ve güneşin böyle alçakta olması da genelde tişört veya gömlekle kalmayacak kadar soğuk olur. O yüzden sonbaharda ve ilkbaharda gece gündüz derece farkları bizi etkiliyor. Sık sık da sabahları üzerimize palto, kaban, mont alıyoruz. Öğleden sonra ise onu çıkarıp ne yapacağımıza şaşırıyoruz. Böyle elimizde ben de şimdi ha montumu bakın buraya sandalyeye atmış vaziyetteyim. Fakat yapacak bir şey yok. Bu derece farkları hem normal hem de geçiş aylarının vizit kartı niteliğinde. Sabahları çok soğuk, öğlenleyin ise sıcak. Ekim ayı ise gece ve gündüz arasındaki hava sıcaklığı uçurumlarının kralı sayılırmış. Sabah kalkıyorsunuz buz gibi hava, montlar, kabanlar, öğleden sonra ise kısa kollu tişörtler. Bunun birkaç açıklaması var. Sıcak yaz günlerinden sonra Ekim ayındaki ani soğuklar ve hava sıcaklığının düşmesi hemen ilgimizi çekiyor ve konuşmalarımızın odağı oluyor. Ekim ayında insanları memnuniyetten uzaklaştıran ve canlarını sıkan derecelerle ilgili şunlar söylenilebilir. 1. Günler hızlı tempoyla kısalıyor. Ekim başında günler 11 saatken Ekim sonunda 10 saat oluyor. Güneş enerjisi de gücünü yitiriyor. Nasıl mı? Yaz aylarında güneş enerjisi bir günde 6 kilowatt saatmiş. Ekim'de ise bir günde sadece 1,5 kilowatt saate düşüyor. Güneşin böyle ısıtma enerjisi. Yani 3 defa azalıyor, siz düşünün. Ayrıca gölgelerin uzun olduğunu da unutmamak lazımmış. Dolayısıyla nerede de bulunursak, mesela bugün deneyin, üzerimize hep bir gölge olur Ekim'de. Güneşin açıkta olduğu yerler az. Peki ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Sabah montları giyelim, öğlen onları elimizde taşıyalım ve önümüzdeki Nisan ayını beklemekten başka çaremiz yok.